Ayrım 33.
Sayfa 406. Karl hüzünle kalktı ve Westfalenlerin evinde oturan herkese iyi akşamlar dilemeye hazırlandı usulca. Bettina ve Jenny karamsar gece lambasının aydınlattığı merdivende birbirlerini öptüler. Görüşürüz sevgili Bettina, yarın görüşürüz sevgili Karl. Kapı kapandı. Trier'in yaz gecesi doğanın cömert bir hediyesiydi. Yıldızlar parlarken, rüzgarsızlık ve sıcaktan deliren çiçek ve ağaçlar kokular yayarken uyumak çok zordu. Trierliler güzel kokular ve yıldızlardan ağır perdelerin ve gıcırdayan korkulukların arkasına çekilerek gizleniyorlardı. Evler sıkı sıkıya kapalıydı. Gece, uyku, aile kavgaları, koyu karanlıkta perdelerin arkasındaki ölçülü okşamalar içindi. "Oh gece!" diye fısıldayan Bettina, genç olmayan ellerini dokunaklı bir şekilde yukarıya kaldırdı. "Oh çetin düşünceleri ve ruhunu izlemenin yüce saati! Oh gökyüzü!" Kahkaha atmamak için kendini tutmak hiç de kolay değildi Karl için. Kendini beğenmişlik ve yapmacıklık onu neşelendirdiği kadar öfkelendiriyordu da. Hangisi daha az onda, basitlik mi zeka mı diye düşündü Karl tiksinerek. "Bayan Arnim, siz sosyal ideallerinizden bahsettiniz. Eğer gece düşüncelerinizi engellemiyorsa bu sözcüklerle ne kastettiğinizi öğrenmek isterim," dedi Karl, kararlı bir şekilde Bettina'nın yapmacık hareketini yarıda keserek. "Ay ne kadar kaba bir genç," diye karar verdi Bettina hayal kırıklığına uğrayarak. Olağanüstü, neredeyse artistik bir ustalıkla ses tonunu değiştirdi ve sözcüklerin yüce katından tek düze ve sıkıcı bulduğu yeryüzüne indi. "Ben ideallerimi saklamıyorum. Tam tersine onları tüm dünyaya bildirip insanları peşimden sürüklemek isterdim. Siz tabii benim prensle olan arkadaşlığımı biliyorsunuz. Tanrı'nın yüksek yetenekler verdiği bizim gelecek hükümdarımıza ümit bağlıyorum. Almanya'nın hayal edebileceği en güzel şeyleri o gerçekleştirebilir. 4. Friedrich Wilhelm halkın reisi olmak için doğmuş. Ülkeyi güçlendirip kahramanlığa doğru götürecek. Kral işte bunun içindir. Bir seferinde sizin ancak bir dahinin gelecekte kral olabileceğini söylediğinizi duymuştum. Evet ve prens de beklentilerimizi gerçekleştirebilecek tüm özelliklere sahip. O tahta oturmuş bir dahi olacak." Karl yüksek sesle güldü. "Saflık. İtiraf edeyim ki daha önce ben de bilgili bir monarşinin mümkün olduğuna inanıyordum. Ama bu sadece çocuk masalı ve bürgerlerin güçsüzlüğü ve ikiyüzlülüğü için bir avuntu." Karl Bettina'nın yıpranmış profiline doğrudan bakıp sustu. Bettina deliye dönmüştü. Pürüzlü gri cildi üzerinde kırmızı lekeler oluştu. Yapmacıklığın izi bile kalmamıştı. Kendini kaybetti. Çığlık atarak neredeyse histerik bir biçimde konuşuyordu. Prens onun tanrısıydı. Hipnotik transtaymış gibi falcılık yapıyor ve arzulanan yöneticinin yüce bir geleceği olacağını iddia ediyordu. "Biliyorum, bürokratların ve saraylıların koyduğu tüm kısıtlamaları kaldıracak, ülkeye anayasa verecek, din özgürlüğü ilan edecek, eğitimle yoksul ve cahilleri, açları kurtaracak. Onlar suç yoluna öyle kolay sapabiliyorlar ki ölüm cezasını kaldıracak, yüce Friedrich'in geleneklerini bize geri verecek." "Teşekkür ederim. Şimdi artık benim ideallerim derken neyi kastettiğinizi anladım," dedi Karl umursamazca. Bettina en sonunda sustuğunda ondan çok sıkılmıştı. Bahaneler uydurarak Rheingraf kayalığına kadar yapılacak olan gezintiden vazgeçti. Bayan Arnim ile onun evinin önünde vedalaştı. 1840 yılının Mayıs ayında 4. Friedrich Wilhelm tahta çıktı. Haftalar ve aylar geçiyordu. Berlin'de ve Almanya'nın her köşesinde anayasa bekleniyordu. Yeni yönetici hiçbir şey vaat etmeyen bir gülümsemeyle kabul ediyordu dilekçeleri. Ve en sonunda bu bunaltıcı sessizliği bozdu. Saray erkanına yaptığı konuşmasında ona güven besleyen sabırlı liberallerin tüm hayallerine cevap verdi. "İyi biliyorum ki," diye başladı genç kral, gül suyu boca edilmiş olan kafasının üzerindeki tacı düzelterek. "Kral olarak ülkeyi yönettiğim her gün, her saat için Tanrı'nın önünde sorumluyum. Vaatlerin geleceğini garanti altına almak isteyenlere sesleniyordu. Bana tacı Tanrı verdi. Ne ben ne de başka bir insan bundan daha iyi bir garanti verebilir. Bu garanti kağıt üzerine yazılmış tüm vaatlerden daha güvenilirdir. Çünkü o hayatın kendisinden geliyor ve hayatın içinde barınıyor. Sade babadan kalma eski Hristiyan yönetimiyle yetinmek isteyen herkes bana güvensin." Aristokratlar ve burjuvalar bağlı kalacaklarını ant içtiler ve krala bakarak geri geri yürüyüp taht salonunu terk ettiler. Uzun süredir kurdukları anayasa hayali monark sözlerinin ışınları altında böyle eridi. Karl Hippel'in meyhanesinde iki bardak siyah bira arasında kralın konuşmasını okudu, hayal kırıklığına uğramadı. Çünkü kraldan farklı açıklamalar beklemiyordu. Tarihin tekerleği koşulların belirlediği bir sarmal içerisinde hareket ediyordu. Aslında Karl, kralları ve üst tabakayı hareketin, gelişmenin ve ilerlemenin belirleyici gücü olarak görmüyordu. İnsancıl Bettina gibi cırlak liberallerin hak ettikleri tokatı yemeleri Karl'ı eğlendiriyordu. Bir Friedrich Wilhelm'in daha taç giymesinin Almanya'ya getireceği kaçınılmaz hayal kırıklıklarını düşünerek birbiri arkasında puro yakıyordu. Ama kısa sürede düşünceleri başka bir konuya atladı. Bu yıl sorunlar hiç de az değildi. Bruno Bauer sonbahardan beri Bond'daydı ve sabırsızca Karl'ı da oraya çağırıp duruyordu. Ama Marx gitmeyi erteliyordu. Ertelemesinin nedeni üniversiteden mezun olmak için hazırlaması gereken tezdi. Tezi bitirmesine az kalmıştı. Üniversite kürsüsü gittikçe belirgin bir hal alıyordu Karl için. Karl tozlu saygın bir peruk ve zamanla solacak olan koyu renk bir pelerinle kürsünün üzerinde duracaktı. Babası daha hayattayken Karl kendini akademik kariyere adamaya karar vermişti. Felsefe ve hukukun gerici sistemlerini Bruno'nun İncil eleştirilerinden çok daha yeni, cesur bir gerçekle mahvetmeyi hayal ediyordu. Ama Kültür Bakanı ihtiyar liberal Altenstein öldü ve Bruno ile birlikte bilimdeki tüm genç, cesur insanlar koruyucularını kaybettiler. Bond'dan gelen mektuplar gittikçe daha küskünleşiyordu, Bauer'i takip ediyorlardı. Yeni bakan ise İncil'e yapılan ateist saldırıdan ürkmüştü, çekiniyordu. Ve öğretmeni hiçbir şekilde yardım etmek istemiyordu. Bondlu tanrıseverler bu ateisti aforoz ederek aralarından atmak için tam da bu anı bekliyorlardı. Marx arkadaşına yapılanlardan üniversitenin duvarlarının arkasındaki gerçek durumunu daha iyi anlıyordu. Prusyalı profesörler bilimsel araştırmaları sırasında bağımsızlık isteme hakkına sahip değildiler. Bruno nefretle şikayet ediyordu genç arkadaşına. Mektupları kin doluydu. Bilim adamı çaresizdi ve üniversite kurbağalarının bayram eden viyaklamaları arasında boğuluyordu. Ama Bauer vazgeçmek istemiyordu. Karl'ın tüm kokuşmuşluklara karşı nasıl cesur bir savaşçı olduğunu biliyordu. Karl'ın zekasının ne kadar keskin bir silah olduğunu biliyordu. ''Gel bitir şu lanet sınavı ve hemen gel.'' diye yalvarıyordu Bauer, Karl'a yeni hayatını anlatarak. Neşesiz itiraflar. Bond'dan gelen mektupları okurken Marx, Pugin'in ölümünü, Schlegel'in derin uykusunu, hükümet tarafından takip edilen Welker'i, üniversite hayatının iğrençliğini hatırladı aniden. ''Belirlediğim dersler, İncil'in eleştirisi yerli profesörleri artık paniğe düşürüyor. Özellikle eleştiriyi rezil bir sansasyon olarak görüyorlar.'' diye anlatıyordu Bruno. Birçok üniversiteli gelecekte din adamı olmayı hedeflediklerini, bir Hegelci olduğum için benim derslerime devam edemeyeceklerini bildirdiler. Ama ben eleştirinin üzerine öyle gideceğim ki onlar korkudan derslerime koşacaklar. Sen henüz burada değilsin ama sonra bunlara tekrar dönmemek için sana anlatmak zorundayım. Buraya geldiğinde benimle görüşmeden önce herkese sadece havadan sudan konuşmalısın. Ben sadece şu prensibe sadık kalıyorum. Her şeyi sadece kürsüde anlatıyorum. Bu kış öyle yaptım. İleride de aynısını yapmayı düşünüyorum. Çünkü böyle bir durumda içten konuşabileceğin tek yer kürsü. Doğal olarak da Divit'in yaşayabileceği tek yer kürsü. Ama bu insanlarla ciddi sorunları tartışmamak gerekiyor. Anlamıyorlar. Veya ön yargılı ve sınırlı düşünüyorlar. Burada başka yerlerde olduğu gibi belirli bir süre muhalefet rolünü oynamamız, kısa bir süre sonra da onu derinleştirmemiz gerekecek. Felsefe ile devlet arasındaki ilişki konusunda zerre kadar bilgileri yok. Sadece Pietizm protestanlığın gizemci bir kolu. Koku alma yetenekleri var. Bu da bir çeşit korku onlar için. Kötülerin reddedileceği günün yakın olduğunu hissederek aralarında homurdanıyorlar. Krizin kokusunu tıpkı hayvanların doğa felaketlerinin kokusunu aldıkları gibi alıyorlar. Ama bunu ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü homurdanmak ıskartaya çıkmış eski bir kilise formülü. Berlin'de kişi olarak kabul etmek istemediğim, belki de ancak mücadele sonucu kabul edebileceğim bir şeyi burada anladım. Her şeyin yok edilmesinin ne kadar çok gerekli olduğunu. Çarpışma korkunç olacak ve geniş çapta da olması gerekiyor. Hristiyanlığın dünyaya gelişinden daha güçlü ve daha büyük bir çarpışma olacağını iddia etmeye neredeyse hazırım. Bona geldiğinde bu yuva belki de tüm dikkatleri üzerine çekecek. Gel, acele et. Bruno, Marx'ı 8. sömestrinin son sınavlarını bitirip Berlin Üniversitesi ile ilişini kesmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Ama buna hiç gerek yoktu. Karl da bir an önce üniversiteli ceketini atıp doktor unvanını almak istiyordu. Hazırladığı tezi üzerine hızla gericiliğin karanlığı düşen Prusya Üniversitesi'nde değil de Jena'da savunmak istiyordu. Sonra da ilk önce sadece özel doçent olarak ders verme hakkını kazanmak istiyordu. Marx'ın bir bilimsel çalışmaya başladığı zaman onu şöyle böyle bitirmek gibi bir alışkanlığı yoktu. Daha çok erken yaşta bile kolay başarılar onu asla mutlu etmiyordu. Öylesine tükenmez ve büyük bir bilgi açlığı vardı ki, öte yandan doğa kendisine çok iyi bir gözlem gücü vermişti. 22 yaşındaydı, hiçbir engelden korkmuyordu ve asla geri çekilmiyordu. Karl'ın ilgisini çeken bilim dalı, disiplin onun dikkatinin tamamını yutuyordu. Tıpkı gökyüzünü tanımaya dalmış astrologlar gibi bir yıldız ararken binlerce küçük ışık kaynağı buluyordu. Ama bu ani keşif bolluğu ona her şeyi başarmış hissi vermekten uzaktı. Sadece gerçeğin sayısız küçük verilerinden bir tanesini bulduğunu anlamasını sağlıyordu. Karl'ın çalışma gücü her yıl daha da fazla artıyordu. Onunla birlikte öğrenme hevesi ve her şeyi kavrayıp anlama isteğiydi. Tez konusu olarak Demokritos ve Epikuros'un doğa felsefelerinin kıyaslanmasını seçmişti. Daha sonra stoacılığın, epikürcülüğün ve septisizmin tüm felsefi süreçlerini işlemeyi düşünüyordu. Çalışmasının daha ilk günlerinde Berlin Üniversitesi'ndeki antik dünya ilgisini çekmişti. Marx, Aeschylus'a saygı duyuyordu, özgürce konuşan Epikuros'a ise tapıyordu. Tezinin üzerindeki yoğun çalışmalarıyla eş zamanlı olarak İtalyanca'yı da öğrenmeye koyuldu. Köppen ve tabii ki Rutenberg, Bauer gittikten sonra da hemen hemen her akşam Trierli Karl Heinrich ile birer şişe Ren şarabı içmeye devam ettiler. Köppen arkadaşının masasında birkaç İtalyanca gramer kitabı bulunca çok şaşırdı. Sen bir köpek balığı kadar doyumsuzsun. Bu kadar yeni ve eski diller bildiğine göre burada biraz dinlenebilirdin. Bir insan beyninin kapasitesini ölçmek gerçekten çok zor. Bu kafa için ben bizim tanınmış 10 bilginimizin kafasını veririm, dedi Adolf Rutenberg. Eskisi gibi Karl'ın ilerleyişini büyük bir hayretle izliyordu. Dil bilmeden bilimi bilmek çok zor, dedi Marx somurtarak. Onu övmelerinden hoşlanmıyordu çünkü elde ettiği başarıların değerini çok iyi biliyordu. Kendini geliştirme çabası onda öylesine büyüktü ki hedefleri ise henüz tam bir kesinlik kazanmamış olmakla birlikte kafasında belirli bir biçim kazanmıştı. Hedefleri şu anda elde ettiklerinden çok daha büyüktü ama Karl bugün elde ettiğine de önem veriyordu. Gelecekle yaşıyordu. Bugün onun için sadece hızla atlayabileceği bir basamaktı. Dillerini bilmediğim halkların kültürlerinin gerçek ruhunu, ulusun nefesini, tarihi yakalayamam. Latince bildiğim için antik dilin evrimini, onun ölüşünü ve yeni dilin doğuşunu anlamak istedim. Dante ve Petrarca'nın dili, Cicero, Brut ve Gracchus kardeşlerin dili kadar muhteşem. Diderot, Rousseau ve Balzac'ın eserlerinin Almanca tercümeleri tamamen İdiş edilmiş. Sahip olduğun sabır ve bellekle kolayca yabancı dilleri öğreniyorsun, dedi Adolf. Her zamanki belli belirsiz kıskançlığıyla. Adolf, yabancı dil öğrenme konusunda hiç yetenekli değildi. Her dili öğrendiğim bir öncekinden daha kolay öğreniyorum ama en önemlisi dilin özünü, doğuşunu, gelişimini ve yapısını anlamak. Ben küçüklüğümden beri filolojiyi seviyorum. Grimm'in Alman grameri, Kuven'in Mamut ve Dinozor kitabı kadar iyi ve ünlü. Burada da ötekinde olduğu gibi kemikler birer birer eklenerek o ilginç iskelet oluşuyor. Ama artık bir sürü dil öğrenmiş olmana rağmen hala Ren aksanından kurtulamıyorsun ve bizimle iyimser bir Mozelli şarap üreticisi gibi konuşuyorsun diyen Köppen, Karl'ı sinir etmeye çalışıyordu. Karl gülmekten kıpkırmızı kesildi. Karl Berlinlilerin korkunç bir kusur saydığı böyle bir aksanı olduğunu biliyordu. Daha da fazlası diye ekledi Rutenberg, Demosthen gibi Karl da tek başına olduğu zamanlar Goethe'nin monologlarını sesli bir şekilde okuyup onların yardımıyla yanlış vurgulamalardan kurtulmayı deniyor. Sözcükleri yutmamak, kekelememek diye itiraf etti neşeyle Karl ve doğrusunu söylemek gerekirse Çin hiyerogliflerini öğrenmek bile benim için daha kolay olurdu. Ama başaracağım, bana zaman tanıyın. Her zaman olduğu gibi bu kez de başaracak, dedi Adolf emin bir şekilde. Kışın Berlin'de uzun süredir beklenen karnaval başladı. Karnaval yılbaşından Paskalya'ya kadar devam ediyordu. Karl bu dönemlerde hava aydınlanana kadar devam eden danslar ve sağır edici itişip kakışın olduğu halka açık balolara uğramayı seviyordu. Kendisi dans etmiyordu. Galeriye çıkıp düdün içiyor, arkadaşlarıyla içki içiyor ve bu çok renkli kalabalığı izliyordu. Ama üniversitelilerin düzenlediği kızak kayma partilerine en aktif biçimde katılıyordu. Genelde kış sezonunun açılışını tahtın varisi yapıyordu. Tüm şehir sokaklara dökülüyordu. Süslü kraliyet arabalarının önünden koşan jokeyleri izlemekten ziyade sakallı Rus arabacıları ve kıvrılan kamçıyı ustaca sallayan kısa ceketli küçük kazağı görmek için geliyorlardı. Bakın diye bağırıyordu Alman kadınları baygın bir şekilde kaldırımlardan. Ruslar, aman tanrım ne kadar yakışıklı vahşiler. Yüksek sosyetenin kervanlarına karşılık bir parodi olsun diye üniversiteliler kendi kervanlarıyla geçiş resmine katılıyorlardı. Her kızağa bir çiftin düşmesi için yarısı kadın kılığına girmişti. Çok az sayıdaki üniversiteli buraya kız arkadaşlarını davet ediyordu. Onlarla taşkınlık yapıp çılgın olmak oldukça zordu. Üniversiteliler tersine çevrilmiş montlar, bornozlar ve bayan şapkaları giyiyorlardı. Bazıları ceketlerinin altına veya devrilmiş mutfak çömleklerine deve kuşu tüyleri dikmişlerdi. Sokakları savaşçı naraları, çığlıklar ve şarkılar çınlatıyordu. Tanıdık bir çamaşırcının elbiselerini giyen, karnının üzerine de bir yastık yerleştiren köpen derin bir kızığın oturağına yerleşmişti. Onun yanında ters çevrilmiş pelerini başına geçirdiği aşçı şapkası, omuzunda fırça ve elinde gong yerine bakır el tavasıyla Marx oturuyordu. Ürkmüş ve korkmuş olan at kulaklarını oynatıyor ve kah dört nala kalkıyor, kah ısrarla yerinden kımıldamıyordu. Karl maşayla el tavasına vuruyor ve fırçayı sallıyordu. Kızağın ağırkanlı sahibi iç oturağa oturmuş ağır ağır kamçıyı salladı. Kızak şehir dışına uçuverdi ama bir kavşakta Marx dikkatsizce yuları çekince korkunç bir gıcırdama duyuldu. ''Tutun!'' diye bağırdı Rutenberg ve kızaktan yuvarlandı. Onun arkasından pelerine dolanmış, elinden fırçayı düşürmüş vaziyette kar da kendini yerde buldu. Çok eğleniyorlardı. Kardan ve balçıktan kurtulmaları hiç de kolay olmadı. Bağırarak ve lanetler yağdırarak ama olanlardan tamamen memnun bir ara sokakta onları bekleyen kızağa yetiştiler. Gezinti gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Berlin'de kış çok neşeli bir mevsimdi. Yine sıralanmıştı. İtalyanca çalışmalar, tez ve işte bir tane daha. Her zaman Hermesçilik hakkında kitap yazma düşüncesi. Zeki doçent Hermes biliminde mistik kilise dogmasıyla Kantçı felsefeyi ustaca birleştirmişti. Karl Bond'a kaldığı süre içinde dikkatle kendisine yağ çeken bilim adamını izliyor ve bir teoloji polemiği sırasında onun silahını yok etme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bu arzu gittikçe güçleniyordu. Berlin Üniversitesi'ni bitirme döneminde kitabın planı olgunlaştı. Konu uzun süre önce düşünülmüş, diviz sivriltilmişti. O sene yaz çok sıcak geçti. Karl geceleri yazmayı tercih ediyordu. Gündüzleri sıcaklarda yatakta yuvarlanıp okuyordu. Akşamüstü doktorlar kulübüne gidiyor veya Friedrich ve Adolf'la görüşüyordu. Alçak küçük bir meyhanede, restoranlarda veya biracıların teraslarında buluşuyorlardı. Bir süredir çok yakın dostluk kurdukları köpen Karl'la cesur bir taşlamadan kısık sesle parçalar okuyordu. Bu taşlama ihtiyar Fritz'in Kral Friedrich Prusyalı'nın doğum günü hakkıydı. Bu kitap Marx'a adanacaktı. Sıcaktan kuruyan boğazını bira ve dondurma ile serinletirken Karl dikkatle arkadaşını dinliyordu. O sıralar ihtiyar kısrak, keçi, düve gibi çirkin lakapları olan hafif kızlarla doluydu küçük meyhaneler. Bu kızlar tezgahın arkasına geçiyor, garsonluk yapıyor veya parlak kırmızı konsomatris elbiselerini giyip masaların çevresinde fırıl fırıl dönüyorlardı. Buraya üniversitelilerin geçici kız arkadaşları da geliyordu. Üniversitelilerin konuşmaları ve ders notları üzerinde ineklemeleri onları sadece aşk felsefesinin değil Schelling ve Hegel felsefelerinin içerisine de çekiyordu. Karl artık onlardan birinin onunla Yunanca konuşmasına, Roma hukuku veya kendini bilinçlendirme felsefesinin temellerini tartışmaya koyulmasına şaşmıyordu. Boğazındaki oldukça büyük Adem elması göze çarpan Rutenberg'in kibarca tahtacık dediği cılız bir kız kendisini frenoloji kafanın biçiminden hareketle insanın karakter özellikleri ve yeteneklerini tahmin etme bilgisi. Uzmanı olarak tanıtınca Karl boyun eğdi ve başını yoklamasına izin verdi. Kız ince parmaklarıyla uzun süre Karl'ın kafatasını yokladı. Sonra abartılı bir samimiyetle kulaklarını çekip onun kesinlikle bir dahi olduğunu söyledi. "Sen dünyayı şaşırtacaksın," dedi boğuk bir sesle. Karl bu sonucu kahkahayla karşıladı ama yine de ondan şakaklardaki ve kafatasının tepesindeki çıkıklığın ne anlama geldiğini sordu. Verdiği ders için tahtacık iki porsiyon dondurma, puro ve bir şişe wrestling istedi. Karl onu dikkatlice dinliyordu ama kız öyle konuşken çıkmıştı ki Rutenberg arkadaşlarını ondan zor kurtardı. En sonunda köpen taşlamasını okumaya devam edebildi. Ona göre bu taşlama geçen yüzyıl aydınlanmasının mutlu dönemine geri dönüş çağrısı yapan bir çan olsa gerekti. İnançsız, vicdansız, ne sevmeyi ne nefret etmeyi bilen iki ayaklı solucanların acımasız karanlıklarına karşı Friedrich, iyi niyetli, bilgili ve özgür düşünen ateistlerin uzaktan arkadaşıydı. Vızıldayan kalabalığa, tabak, çatal ve bardaklardan çıkan gürültüye, müziğe aldırmadan okuyordu köpen. Gittikçe daha fazla ateşleniyor, Karl da daha dikkatli dinliyor, keskin sorularla metni irdeliyordu. ''Seni gidi şeytan'' dedi Karl yine dayanamayarak. ''Emin misin? Büyük Fransız ansiklopedi yazarlarını aşağılayıp kendini serserilerin derekesine düşürmeye çalışan ihtiyar kendini bilme sovardının böyle bir sahiplenişi hak ettiğinden emin misin? Bunu sana ispatlamam zor. Şimdilik tarih onun kulübelerine girmeme müsaade etmedi ama krallar felsefeciden ziyade en iyi ihtimalle usta hizmetkarlar olmuşlardır her zaman.'' 18. yüzyılın felsefesi bambaşka bir şey. Doğal olarak birçok harika düşünceyi ona borçluyuz. Ama köpen haklı olduğundan emindi. Bu yüzden bu konuda pek konuşmak istemiyordu. Yüce Friedrich bu konuda bir istisna. Ondaki kral asla felsefede geri kalmamış. Bakacağız dedi Karl. Soğuk bir şekilde verilmiş olan bu söz Karl için sonsuz araştırmalar demekti. Yüzlerce kitap, uykusuz geceler, alıntılar, karalamalar, karşılaştırmalar, bir yığın düşünce ve yeni buluş. Bakacağız. Karl çok bilgili biri olan Köppen'le konuşmayı seviyordu. Yetenekli tarihçi, Dorotheenstadt'ta genel eğitim veren bir yüksekokulda aynı zevkle Buda'yı anlatıyor, kutsal kitaplardan alıntıları ezberden söylüyor ve dokunaklı bir şekilde yine ezberden Robespierre'in, Mirabeau'nun ve Desmoulins'in muhteşem konuşmalarını okuyordu. Fransız devriminin komik şarkılarını kaba bir şekilde söylüyordu ve rakkasi kadınların yorulmaz kıvırtmalarını taklit ediyordu. Brahmanların şarkı gibi monoton ritmik dualarını buruk bir sesle okuyordu. Sık sık kuzey destanlarını anlatmaya koyularak karlı muhteşem kahramanlar ve halk söylenceleriyle hayretlere düşürüyordu. İşte mükemmelin beşiği diyordu Karl. Dil mağarada, yeraltı evinde, köyde doğmuş. Epos erişilmez. Ama Friedrich Köppen bilim adamı olmaktan ziyade bir sanatçıydı. Yüzeysel bir insan olarak sadece olayları hatırlıyordu, genellemeler yapmıyor, sonuç çıkaramıyordu. Karl ise tarihi, bilimi tanımaya çalışıyordu. Halkların ve ülkelerin geçmişini öğrenmeye koyulmuştu. Nasıl birkaç yıl önce Nijmegen'de Birleşik Hollanda Devleti'nin geçmiş yılları düzgün sıralanmış mezar taşları gibi karşısına dizilmişse, antik, orta çağ ve çağdaş Avrupa'daki yok olmuş ve sonra yeniden doğmuş onlarca uygarlıkta sırayla olaylı kaderlerini öyle anlatıyorlardı. Mısır, Makedonya, Bizans, özgürlüğüne düşkün İspanya, onun yorulmak bilmeyen gözlerini aynı şekilde üzerlerine kilitliyorlardı. Buluş üstüne buluş. Bir süredir Marx'a artık tanınmayacak kadar kocaman gelmeyen gezegenin geçmişi bir anatomi uzmanının masasında yatıyordu. Karl ameliyat bıçağıyla kasların hücrelerini açıyordu. Geçmişte dünya olaylarını ve geleceği belirleyen itici güçlerin sırrını arıyordu. Bu meraklı beyni zenginleştiren çok sürükleyici bir çalışmaydı. Aynı anda hem alet hem de kimyasal maddeler gibi kullandığı kitaplar şimdiye kadar böylesine acımasız bir kullanıma maruz kalmamışlardı. Onları kirlenene, parçalanana kadar kullanıyor, kurumuş, grileşmiş ovalarını çiziklerle karalıyor, boş sayfalarını içindekiler sayfasını yazılarla dolduruyordu. Uzun süredir üzerinde yoğunlaştı, antik çağ tarihini bitirdi ve orta çağda da pek fazla oyalanmadı. Roma papaları, Engizisyon ve Luther'in seferi, Fransız feodalizminin aydınlanma çağı, İngiliz kralların ticaret kurtluğu ve doğuda Tatar çağrılığı kadar ilgisini çekmişti onun. Hayatı hor görmeye kim cesaret edebilir diye soruyordu sarhoş olmuşçasına. Bu arada Rutenberg karşısında karamsarca şarap yudumlayarak kendisini kemiren can sıkıntısından bir çıkış, bir kurtuluş yolu arıyordu. Dünyanın ilginç olmadığını söylemeye kim cesaret edebilir? Evet, eğer kendi evinin girişinde, kendi zavallı beninin girişinde saplanıp kalmışsa kaldırıma eğilsin ve düşünsün. Acaba bu taş 100 yıllık varoluşu boyunca neler yaşamış? Bizim açımızdan hayatın bir tek kusuru var, çok kısa. Doktor kulübünün en genç üyesi olan Karl'ın kendisini çevresindeki genç bilim adamları, hukukçular ve doçentlerden daha az tecrübeli hissettiği zamanlar geçmişte kalalı çok olmuştu. Ne kulübün başkanı Bauer, ne Köppen, ne de kendini beğenmiş kıskanç Althaus artık Karl'ı tıfıl olarak görüyorlardı. Hatta açıkça onun üstünlüğünü kabul ediyorlardı. Bazen Rutenberg özellikle içkiliyken buna karşı çıkmaya çalışıyordu. Ama genelde bu konuda tartışmaya bile giremiyordu ve hemen Trier'in küçük şeytanının söylediği her şeye katılıyordu. Vurdum duymaz ihtiyar üniversiteli çok ciddi bir şekilde Karl'a bağlanmıştı ve artık ikisi birlikte bol bol vakit geçiriyorlardı. Çılgınlıklar düşünüyorlar, ciddi Köppen'e takılıyorlar, Gaudemus'u veren şarkılarını söylüyorlardı. Karl'da afacanca bir ruh vardı. Bu Karl'ın çocukluğundan beri birçok kez Wittenbach'ın rahatını bozmuştu. En sonunda Bruno, Bonn'dan Berlin'e koşunca daha ilk gece Charlottenburg'da kendilerine bir şenlik düzenleyip sabaha kadar eğlenmeye karar verdiler. İyice içtikten sonra, danstan ve bu arada şarkı yerine geçen barışmalardan sonra yorulmak bilmeyen Karl, hava aydınlanınca köylülerin pazara giderken uğradığı küçük bir birahaneye gitmeyi önerdi. Bu birahaneler şehrin dışındaydı ve Karl geceyi orada tamamlamayı önerdi. Neşeli grubun tüm üyeleri bu öneriyi harika buldular. Üstelik kulübün üyeleri tam kadro buradaydı. Bu çok nadiren sağlanan bir birleşimdi.